Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Mühim şeyler yapacağız bu hafta. Bu programda Cemalettin Taşçı ile birlikte. Mühim şeylerde birazcık siyaset de işin içerisinde olmuş olacak. Son günlerde iki eğilim var siyasete dair. Bir yumuşama eğilimi, yani AK Parti ile CHP arasında bir yumuşama eğilimi ya da bunu arzu edenler. Öbür taraftan da buna karşı sertlik çizgisinin devamı olsun isteyenler. Mehmet Uçum'un tam da işte devlet izler kaydeder, arşivine koyar yaklaşımı da bunu biraz tetiklemiş gibi gözüküyor. Bunun üzerinden gidelim istersen, hem de biraz da devlete bakışı, toplumun değişiyor mu değişmiyor muydu, bu şekilde bir sorgulamış oluruz. Çünkü Mehmet Uçum'un tartışması çok beklemediğim çevrelerde de beklenmedik tepkilere yol açmış gibi. Devleti Mehmet Uçum mu temsil ediyor? Bu nasıl bir şey falan diyen pek çok ses duymaya başladım son günlerde. Demek ki bu giderek artacak gibi gözüküyor. İstersen önce yumuşamadan bir başlayalım, hızlıca geçip sonra devlete geçelim. Yumuşama ile ilgili aslında Özgür Özel'in Yavuz Donat'a bir konuşması var. Daha doğrusu Yavuz Donat'ın onu bulup konuşması ve bunun Sabah gazetesinde manşet olması var. Bu başlı başına önemli bir adım. Bugüne kadar hiç CHP'ye yer vermeyen, tam tersi hedef alan, düşmanca tutum izleyen Sabah gazetesi birden Özgür Özel'in demecine yer veriyor. Bu başlı başına bir yumuşama. Dilek İmamoğlu'nun açıklaması var zaten. Biz birlikte proje yaparız, ne güzel olur diyor Emine Hanım için. Yani bu o kadar şey değil, alışılmış bir şey, ama oradan da bir yumuşama sinyali var.
Evet.
Benim iyimserliğime katkı sağlıyor bunlar da, ondan mühim şeyler yapalım istedim.
Bugün bayram. Bayram yapalım diyorsun ya. Herkesin bayramı mübarek olsun. Sonuçta yumuşama derken kastettiğin şey benim açımdan gerçek bir sonuç doğurabilecek hadiseler değil. Yani ne işte Sabah gazetesinin Özgür Özel'i manşete taşıması ne de Dilek İmamoğlu'nun çıkışı diyelim. Ama hani daha öncesinde seni teyiden yani Özgür Özel de zaten daha öncesinden itibaren Cumhurbaşkanı ile görüşürüz tabii filan diyor idi. Burada arka planda şöyle bir şey var ve onun manalı olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel birkaç kere söyledi. Bütün partilerle bayramlaşabilen tek parti biziz gibi bir hikayesi var ve galiba gerçek de böyle. Yani herkesle bayramlaşmak diğer partilere pek nasip olmuyor gibi görünüyor ve bu ayrıcalık önemli bir ayrıcalık. Türkiye'nin ihtiyaçları itibariyle de anlamlı. Dolayısıyla yani
Mesela
CHP'yi
MHP ilan etti, ben sadece dört partiyle bayramlaşacağım diye, diğerlerini kabul etmeyeceğim dedi. Bir dönemde mesela AK Parti ve Erdoğan şöyle övünüyordu: biz Türkiye'nin her yerinden oy alabilen bir partiyiz, CHP sadece kıyılardan alıyor diyordu. Şimdi CHP de hemen hemen Türkiye'nin her yerinden oy alıyor diyebiliriz, Doğu ve Güneydoğu hariç. Ama orası zaten malum Kürt bölgesi ve Kürtlerin partisi daha önde oy alıyor.
siyasetin çatısında böyle gerçekten ben onun elini asla sıkmam edaları ve buradan bir siyaset üretme çabaları sürüyor. Bu anlamda CHP DEM Parti'ye yakınlığı, DEM Parti ile temasta olması, onunla da temas edebiliyor olması üzerinden vurulurken CHP bunu biz her partiye ile görüşebilen, bayramlaşabilen partiyiz diye formüle ederek şık bir karşı hamle yapmıştı. Bunun anlamlı olduğunu düşünüyorum. CHP'nin bu vasfının üzerinden işte tamam Cumhurbaşkanı'na da gideriz, makama da saygı gösteririz gibi şeylerle CHP'yi daha nasıl diyelim sivil ve kutuplaşmanın dışına çıkmaya çalışan taraf olarak konumlamak anlamlı bir şey. Orta vadede ciddi sonuç verebilir. Hatta şimdiki sonuçlarda da bunun da bir rolü olabilir diye düşünüyorum. Yani zaten ortadaki bir partiydi CHP ama her nasılsa Erdoğan'ın düşmanlaştırması, şeytanlaştırması tuzağına düşülmüştü. Böyle çok marjda algılanan bir partiydi. Halbuki yani her anlamda çok ortada bir partiydi, öyle değil mi? Yani
Tabii yani. Herkes partisi daha çok.
herkes. Sonuçta tabii buna ilaveten işte şey çıktı, Dilek İmamoğlu çıktı ve Emine Hanım'a bir nevi bir çağrıda bulundu. Bu aslında hani kendi başına konuşulmayı hak edecek bir şey. Ben iddia ediyorum ki bizim nesilde Süleyman Demirel'e işte çok karşı olanlar vardı vesaire ama bu çok karşı olanlar dahil hiç kimse Süleyman Demirel'le ilgili defolardan söz ederken Nazmi Hanım'dan söz etmez.
Tabii etmez.
Çok yanında olanlar da Yani Nazmiye Hanım'a saygı duyarlar falan ama yani onu bir oyuncu olarak, oyunun bir oyuncusu olarak hiç zikretmezler. Buna mukabil mesela Özal'a çok muhabbet besleyenler arasında bile Semra Hanım'a ciddi bir antipati vardı. Ve Bülent Ecevit'e çok muhabbet besleyenler arasında bile Rahşan Hanım'a ciddi bir antipati vardı. Yani hepsi antipati duyuyordu demiyorum ama ölçülebilir bir antipati vardı yani. Bülent Ecevit'in yumuşak karnı olarak görülüyordu Rahşan Hanım. Ve Semra Hanım da Turgut Özal'ı yumuşak karnı olarak görülüyordu. Bu genellenebilir bir şey mi? Türkiye'ye genellenebilir bir şey mi? Yoksa bu şahısların özelliklerinden kaynaklanan bir şey mi? Bilmiyorum ama şimdiki tabloyu da bilmiyorum. Ama yani Ekrem İmamoğlu'nun yanında Dilek İmamoğlu'nun varlığı Ekrem İmamoğlu'nun lehine mi? Bundan çok emin değilim. Bunun ölçülmüş olması gerekiyor yani. Olay sadece kategorik olarak ele alınabilecek bir şey değil. Yani eşlerin yanında, liderlerin yanında eşlerinin bulunması da kategorik olarak bir antipati duyuluyor olabilir bir yanda. Çok görünüyor ise eğer, çok öne çıkıyor ise. Öte yandan Dilek İmamoğlu'nun şahsen kendisi zaten bir belirli kesimler için antipatik olabilir. Dolayısıyla bunları çok manasız buluyorum. Dilek İmamoğlu'nun daha önce aldığı inisiyatifleri de çok hesapsız buldum yani kendimce. Ama dediğim gibi bunları ölçmedim, bilmiyorum. Bir tane tecrübem var bu konuda. Daha önce anlatmışımdır. Bir daha özetleyeyim yani. 99'da Anavatan için bir takım işler yapıyoruz. Orada işte Mesut Yılmaz'ın yanında Berna Yılmaz'ın da olması yani seçim otobüsünde işte otobüsün üstünde onun da görünmesi yani gibi tartışmalar olduğunda biz araştırma yaptırdık. Görünmesi gerekiyor dediler. Ben de ha öyleyse öyle filan dedim. Sonra bir baktım araştırmaya. Araştırmanın kırılımlarında Berna Hanım'ın Mesut Yılmaz'ın yanında olmasını talep edenlerin, yani bunu olumlu bulanların neredeyse hiçbir anavatana oy vermeyecek. Anavatana oy verecek olanların da Berna Hanım'ın orada bulunmasına bir itirazları var. Şimdi bende kalan itibariyle Berna Hanım şahsen antipati yaratacak bir takım eylemlerde bulunmamıştı.
Hiç bulunmadı, evet.
Ama demek ki orada kategorik olarak bir ya kardeşim lider böyle yanında onun kararlarına parazit yapacak, yapma potansiyeli olan bir eşle görünmesin diye. Yani kategorik olarak bu işe karşı olma hali vardı Türkiye'de. 99'da tablo böyleydi. Benim ölçümlerde gördüğüm tablo böyleydi yani en azından.
Yani soldan da mesela Erdal İnönü de hiç eşiyle gözükmedi. Deniz Baykal da hiç eşiyle ortaya çıkmadı mitinglerde, şurada burada. Hiç gözükmediler ya.
Evet yani dediğim gibi bu değişmiş olabilir. Veya burada mesele sadece hani eşin varlığı değil de şu eşin varlığı olabilir. Yani Rahşan Hanım ve Semra Hanım'ın şahsından kaynaklanan bir şey de olabilir. Bilmiyorum yani bunun ölçülmesi gerekir. Ama böyle bir çok genellemelerle ya işte kadın erkek eşitliği vesaire filan gibi şeylerin trendlere yaslayarak bu genelden özel bir takım tutumlar hakkında politikalar üretiliyor. Bu yanlış bir şey yani. Bunun kendi başına ölçülmesi gerekir. Emine Hanım'ı da ben iddia ediyorum. İddia ediyorum. Zannen konuşuyorum. İddia etmek iddialı bir tabir oldu. Zannen konuşuyorum. Tanıdıklarım da aldığım elektrikle böyle bir zanna sahibim. Emine Hanım da Tayyip Erdoğan için pozitif bir unsur değil. Negatif yazıyor. Yani Emine Hanım'ın varlığı Tayyip Erdoğan'ın aleyhine yazıyor yani. Şimdiye kadarki çizdiği profil itibariyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu işin çok düşünülmesi gerekir. Galiba düşünülmesine imkan kalmıyor çünkü bu hanımefendiler aslında eşlerinin üzerinden kendilerine de bir alan açılmasını talep ediyorlar. Yani bu başkaları için de oldu. Yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı yani Tunç Soyer'in eşi için de oldu. Burada arkada geride durmayı becerebilen birileri bir takım hanımefendiler daha kamuoyunda daha makbul görünüyorlar gibi bir zannım var. Bilmiyorum yani. Pek istemiyor yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları liderlerinin eşlerinin ev işleri dışında ev içindeki işler dışındaki işlere karışmasını pek istemiyor gibi görünüyor. Bu tersine doğru olabilir yani kadın liderlerin eşleri için de aynı şey geçerli olabilir yani. Dolayısıyla şimdi burada stratejik bir hata, taktik bir hata yapılıyor olduğunu düşünüyorum Dilek İmamoğlu'nun çıkışında. Bunun dışında bakalım ne yani buradan şimdi murad ediyorum.
Bu muhtemelen Dilek Hanım'ın o çıkışı çok hesaplanmış, ölçülmüş, bilinçli bir çıkış gibi duruyor. Planlanmış yani. Onu demek istemiş. O anda gazetecinin sorduğu bir soruya cevaben söylenmiş bir şey değil gibi duruyor.
Yok tabii ki zaten hiç öyle bir ihtimal yoktur. Ne murad edilmiş olabilir? Yani biz işte sonuçta makama saygı, işte daha başkaları tarafından da dile getirilen makama bir saygımız var. Bir, ikincisi yani İmamoğlu'nu Erdoğan'a eşitlemek sürecinde Zeki İmamoğlu'nun da Emine Hanım'a eşitlenmesiyle bir merhale kat etmek. Bunun dışında kamuoyuna yani işte biz kavga etmeyeceğiz. Kavga çıkacaksa bizden çıkmayacak yani. Dışlayan biz değiliz ve eğer karşı tarafta makul medeni davranacak olursa ortada dışlama kalmayacak. Bir dışlama oluyor ise bu karşı tarafın tutumundan kaynaklanıyor havasını, mesajını geçirmek için yapılıyor bunlar gibi görünüyor. Bunların da çok işe yarayacak olduğunu zannetmiyorum. Yani şunu net bir biçimde söyleyebilirim. Yani Erdoğan oyun yumuşadığı zaman, kutuplaşma zayıfladığı zaman bugünkü siyasi performansını gösteremez. Öyle bir oyun oynamayı bilmiyor olduğunu defalarca söyledim. Kendi kanaatim bu yönde yani. Ama yumuşama böyle sağlanmaz yani. Buradan bir kamuoyunda bir Erdoğan'ı ters düşürecek bir sonuç alınabilir olduğunu zannetmiyorum. Kaldı ki bunun arkasında şöyle bir varsayım var. Yani CHP Erdoğan'la bir ya da yani işte CHP adına söz söyleyenlerin Erdoğan'la barışması talep ediliyor gibi bir şey var. Öyle bir tantana yok. Yani asıl talep Erdoğan'ın oy verenlerle barışılması yönünde. Benim kanaatim bu. Yani biz iki şeyi birbirine çok sık karıştırıyoruz diye düşünüyorum. Yani Erdoğan başka birisi, Erdoğan'ın oy verenler başka birisi. Başka birileri yani. Temel sıkıntı, Erdoğan'a oy verenlerin temel sıkıntısı kendilerine yönelik tırnak içinde tutumlar idi. Şimdi zaten öyle bir şey de kalmadı ortada.
Anladım.
Yani sonuçta o kesimlerin değerleriyle herhangi bir itişme potansiyeli yok ortada. Yani kimisi işte mevlüt okutarak belediye başkanlığına başlıyor, kimisi sabah namazında başlıyor falan, yani kimisi işte zikir matik dağıtıyor. Bunları yapanlar CHP başkanları ve dünya, Türkiye yıkılmıyor. Dünya yıkılmıyor. Yani Türkiye olduğundan daha kötü olmuyor sonuçta, ama biz bütün bir 1980'ler 90'lar boyunca şimdi böyle yine mi başörtüsü kardeşim falan, hep mi mağdurluk mağduriyet falan denecektir. Yani şimdi öyle bir mağduriyet yok, ama o mağduriyet şimdi unutuluyor, unutulsun da zaten ne güzel unutulması da, ama sonuçta orada Türkiye hiç gerekmediği şekilde kasılmıştı yani.
Şimdi şöyle bir şey var. Zaten seninle de birlikte gözlüyoruz onu. Bir yukarıda baktığımızda siyasetin bir kutuplaştırma, bölme, parçalama, büyük lokmayı yanına çekme gibi anlayışı var. Uzun süredir bu uygulanıyor Türkiye'de. Ama sahada aşağıya sokağa baktığımızda da hayır, bir arada yaşayan, birlikte eğlenen, farklı görüşteki insanların yan yana durduğu, gezdiği, hatta birlikte pek çok işi yaptığı bir durumla da karşı karşıyayız. Yani yukarıdaki siyasetin yapmak istediğiyle aşağıda toplumun, sokakta bizim gördüğümüz insanların yaptığı şeyler birbirinden son derece farklı. Halbuki sokağın yukarıya yansıması gerekmiyor mu bu durumda? Oradaki eğilimlerin siyasetin diline, davranışına etkilemesi, dönüşmesi gerekmez mi?
Doğru bir siyaset mimarisine senin dediğin olur zaten de. Bu bizim içinde yaşadığımız siyaset mimarisi bu varsayımın üzerine inşa edilmişti. Mesele şu, yani bütün bu kurumlar zaman geçtikçe kireçlenirler. Normal şartlarda bütün dünyada demokratik siyasi partilerin varlık sebebi ve fonksiyonları neydi? Tabandan gelen, tabandaki hararetlenmeleri, hassasiyeti olan insanlar, işte bunları bir hiyerarşi içinde harmanlayacaklar, harmanladılar. Zaten öyle oldu. Yani işte niye Sosyal Demokrat Partiler Avrupa'da şu tarihlerde şöyle fonksiyon üstlendiler? Çünkü işte tabanla temasları olan insanlar bu talepleri kristalize ede ede yukarıya taşıdılar. Oralarda siyasetler oluştu. Türkiye'de de tablo böyle oldu. Yani merkez sağ, merkez sol dediğimiz hadiseler Türkiye'nin mevcut sosyal dokusunun yukarıya yansıması oldu. Partiler bu fonksiyonları üstlendiler. Mesele şu, böyle kurumlar kurarsın, bunlar çalışırlar, ama bir süre sonra bu kurumların içinde işte muhtelif rantların, yani idari rantlar, makam rantları veya maddi rantlara göz koyanlar artık tırnak içinde rol yapmaya başlarlar. Aslında oldukları gibi değil, olmalarının beklendiği gibi, o rantı oturabilmek için olmalarının beklendiği gibi pozisyon almaya başlarlar. Bu bir süre sonra çalışmaz hale gelir. Bütün kurumlar böyledir. Yani bu Biz şimdi evet siyasetin bütün dünyada çöktüğünden şikayet ediyoruz ve siyasete takaz ediyoruz da yani bu kadar uzun süre çalışmış olması da bunun bir marifet yani. Şimdi bu durumu fark edip yenisini düşünmemiz gerekiyor. Yani kurumlarda insanlar gibi ölürler. Siyaset bu anlamda öldü. Şimdi evet senin sözün ettiği gibi tabanla hiç ilişkisi olmayan bir dizi gerilim üst katlarda yeniden inşa edilebiliyor. Sıfırdan inşa edilebiliyor ve bu olması gerekenin aksine tavandan tabana empoze edilebiliyor yani. Bunun üzerinden siyasi tutumlar inşa edilebiliyor. Bunu herkes görüyor yani. Sonuçta bu sadece siyasetle ilgili bir şey de değil. Yani sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla sıradan bir Yunanistan vatandaşının yurt dışında bir araya geldikleri zaman aralarında herhangi bir husumet yoktur. Bu iki ülkenin herhangi bir yerinde bir araya geldiğinde de bir husumet yoktur. Ama yani bunun üzerinden bu iki ülke üzerinden gerilim yaratarak rant üretiyor olan işte Lockheed firması vesaireler bunun böyle olmasını istemezler yani. Çünkü yani Türkiye'ye şu kadar, Yunanistan'a bu kadar uçak satılacak değil mi yani? Bu üst yapıda kotarılıyordu olan bir şeydi. Burada da şimdi böyle toplumdan bağımsızlaşmış. Yani o üst yapılar, milli güvenlik üst yapıları zaten teknik olarak hep toplumdan bağımsızdı. Bize bunun hesabını kimse vermiyordu yani. Ama siyaset böyle değildi normal şartlarda. Şimdi siyaset uzunca bir süre önce yavaş yavaş bu hale gelmişti. İyice artık bu hale geldi. Tamamen altyapıdan bağımsız bir üst yapı kurumu halini aldı yani. Dolayısıyla fonksiyonunu yerine getiremiyor. Dolayısıyla bunun yerine başka bir mimari icat etmemiz gerekiyor. Bunu ıslah edemeyiz. Benim gördüğüm tablo, biz bunu ıslah edemeyiz yani. Biz derken sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ya da sadece muhalifler falan olarak söyleme. Bütün dünyada tablo böyle böyle görünüyor. Her yerde bir tatminsizlik var siyasi üst yapılarda. Dolayısıyla şimdi bizim burada ama bu şartlar altında yine de hani bir üst yapı kurumu olarak muhalif parti olarak CHP bir şey yapacaksa CHP'den bekleniyor olan derken kastettiğim CHP seçmeni bunu beklemiyordur da CHP yaparsa kendisine fayda sağlayacak olan şey Erdoğan'la barışmak değil, Erdoğan'a oy verenlerle barışmak. Bu konuda ciddi mesafe kat etti. Ve bu seçim sonrasında gösterilen tavırlar, tutumlar da aslında CHP'nin bu anlamda önemli bir mesafe kat ettiğini gösteriyor. Ama ya işte buna bir de Erdoğan'la barışmak, Erdoğan'a sempati göstermek planları eklemek çok anlamlı değil ve çok antipati yaratabilir
Bunu
de.
taktik olarak da yürütüyor olabilir CHP. Yani Erdoğan'la bir araya gelinebileceğini gördüğü için tabanla buluşabilmek, onunla yan yana gelebilmek için bak biz teklifte bulunuyoruz, arzu ediyoruz, istiyoruz ama Erdoğan gelmiyor. Ne yapalım? Onu boşa çıkartmak, zora sokmak için böyle bir taktik güdüyor olabilirler.
Ben böyle olduğunu da düşünüyorum zaten. Bu amaçla yapılıyor olduğunu düşünüyorum ama yani buradan bir sonuç alınabilecek olduğunu düşünmüyorum. Bu kamuoyunda ya siz yanlış anladınız duygusunu pekiştirir diye de düşünüyorum. Bilmiyorum yani bunun arkasına yanına neyin konacağını da bilmiyoruz. Onları da göreceğiz. Ama buradan bir yumuşama çıkar mı? Çıkmaz. Yumuşama zaten çok yumuşamış durumda ortalıkta. Üstelik öte yandan bakıldığı zaman yani Erdoğan artık eskisi bundan 6 ay önceki, 3 yıl önceki, 15 yıl önceki gibi kutuplaştıramıyor yani.
Çünkü taban öyle değil, değişti. Yani
Hayır, o değerli.
evet. İmamoğlu da bir demeç vermiş Financial Times'a. Orada diyor ki işte otoriter şeye bir darbe bu seçim sonuçları. Erdoğan diyor şayet buradan mesajı almaz ise yani sertleşir ise seçim yakınlaşır diyor. Yani bir yandan o hani bunun taktik olduğunu Özgür Özel'in bir CHP genel başkanı olarak köşeye sıkıştırmak adına taktik olarak yaklaştığını değerlendirmeyi kuvvetlendiren bir açıklaması gibi geldi bana İmamoğlu'nun.
Evet, yani sonuçta İmamoğlu'nun Financial Times'a misafir olması, ekonomistin yaptığı yayınlar vesaire falan zaten başka birçok şeyin de değiştiğini de gösteriyor. Orada İmamoğlu'nun genel hali tavrı da aslında evet Türkiye'nin geleceğine talip ve bu anlamda rüştünü ispatladığından da emin bir oyuncu tavrı. Erdoğan'ı bu anlamda köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Buradan bir sonuç çıkacağını, çok sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani çok da gerekli görmüyorum ama yani işte kafaları böyle çalışıyor. Yani
Erdoğan da zaten bunu boşa çıkartan bir hemen açıklama yaptı. Bu Hatay kararını verdikten sonra YSK, bayram sonrası Hatay'a gideceğim dedi. Orada işte YSK nihai kararını verdi. Malum tiplerin müracaatları bir netice vermeyecektir diyerek, yani diğerine eşit görmeyeceği, muhatap almayacağı, hala gözünde malum tip ya da işte Türkiye'nin aleyhine çalışabilecek, yabancı unsurlarla iş yapabilecek kişiler gibi değerlendirme devam ediyor.
Türkiye'nin aleyhine kimin ne kadar çalıştığını delillerinden bir tanesi. Yani sonuçta İsrail'e ticaret konusunda bir sınırlama getirildi ve birileri zor diye vardı. Demek ki varmış ticaret ve yani bu iş işten geçtikten sonra şu kadar bin Filistinli öldükten sonra bunu engellemenin, yani bunu engellemek gereksiz idiyse şimdi niye engelliyorsunuz? Bunu engellemek gerekiyor idiyse bugüne kadar niye engellemediniz? Türkiye, benim hep söylediğim şey, yani Türkiye hiç bu kadar ucuzlamadı. Erdoğan döneminde ucuzladığı kadar hiç ucuzlamadı. Yani insanlarımız göçük altında kalmaktan tuttu, araba altında kalmaya kadar, işte Avrupa'nın çöp deposu olmaktan tuttu da sığınmacı deposu olmaya kadar, paramızın pul olmasına kadar filan. Yani hiçbir tarihte bu kadar ucuzlamadı Türkiye. Ve şimdi ama bize karşı olan yabancı bir takım şeylerin oyuncağıdır, masalı anlatıp duruyorlar. Bu masalın bir karşılığı varmış gibi görünüyor. Çünkü yani sosyal medyada baktığın zaman bu yeniden kullanılıyor yani. Çoğunun troll olduğunu düşünüyorum. Kalanların da aslında Erdoğan'a oy vermeyi sürdürmek için başka bir bahaneleri kalmadı. Bir dizi bahane vardı Erdoğan'a oy vermeyi sürdürmek için. Şimdi geriye başka bir bahane kalmadı. Erdoğan'ı devirmek isteyenler dış güçler. Çünkü filan böyle bir geyik. Peki yani bu durumda niye Erdoğan'a oy vermek için ısrar var? Karşı tarafta korkulduğu için. Yani CHP'den korkulduğu için, CHP'nin genel algısının içinde böyle dinsizlik minsizlik değil. Yani bunlar gelecekler yine bizi işte TOGG'dan, efendime söyleyeyim işte savunma sanayinden, şundan bundan mahrum bırakacaklar. Yeniden işte Eser'den mahrum bırakacaklar. Tunç Soyer Ertuğrul Özkök'e bir sitem yazısı yazmış. Ben neleri yaptım diye anlatmış ya. Ben hakikaten dudaklarım uçukladı. Yani övünüyor olduğu şeyler, herhangi bir CHP'liye, koyu CHP'liye okutalım yani. Aa evet lan, bak şunu yapan adamın nasıl hakkını yedik ya diyeceği bir şey yok kardeşim. Tamamen bir woke kültürün absürt tezahürlerini yapmış. Bunlarla övünüyor. İzmir'in ihtiyaçları itibariyle bakıldığında hani o zaman diyorsun ya evet ya. Şimdi bunlara oy vermek yerine Erdoğan'ın arkasına saklanmanın da bir manası varmış gibi görünüyor. Yani genel sıkıntı buralarda ama böyle biz ideoloji konuşuyoruz filan. Seninle bir ara şeyi konuşalım, bu Amin Maluf'un labirentini.
Evet.
Orada görüyorsun zaten, yani sadece Türkiye'ye has bir şey değil ki. Ya Amin Maluf bize anlatıyor bir şeyler böyle Batı. Sonra bir bakıyoruz ki o Batı dediği işte zaten 150 yıl birbirine dövüşmüş milletler. Yani Portekiz, İspanya falan diye anlatıyor. Sonra İngiltere, bütün bunlar bir bütün gibi anlatıyor ama ya bütün bunlar birbirinin gırtlağını sıktılar. Şimdi neden Batı oluyor da Japonya neden Doğu onlara filan? Bunların şeyi olmadan oradan bir Batı ideolojisi çıkıyor. Madem böyle bir ideoloji var. Yani mesela hani o ideolojide ailenin yeri ne mesela? Ya yani Batı dediğin konseptin içinde aile dediğin şey bugün dünyaya en çok kasıyor olan şeylerden bir tanesi aile karşısındaki tutum. Yani politik tutum yani. Tamam, şimdi Batı dediğin ideolojinin aileye yaklaşımı, o Batı'nın böyle dünyaya hakim olmaya başladığı Victorian dönemdeki mazbut aile mi? Yoksa şimdiki böyle işte eşcinsel evliliklerinin meşru olduğu aile mi? Yani böyle sanki bir Batı var falan gibi anlatıyor. Bak, bir Batı yok demiyorum yani. Batı olmayanın kafasında, zihninde bir Batı var. Ama yani onun böyle bir takım ideolojik bir şeyleri yok. Tıpkı Türkiye'de demin konuştuğumuz konularda olduğu gibi. Böyle çok ideolojik, orada dinciler, burada milliyetçiler falan, böyle bir şeyler yok yani. Adam bakıyor kardeşim ya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bana anlattığın bilmem ne tohum bir eksposunun İzmir'de yapılacak olması gibi böyle yani üçüncü dereceden türevi yani bizim problemlerimizin. Yani
Sünger çatılar
İzmir'de
yapmış. Sünger çatılar yapmış yağmura karşı.
gibi yani şimdi sünger şehir diyor. Ha, onu da çok yaygınlaştırırsın sel basmaz.
Evet.
Anlarım ama öyle de olmuyor. Yani sonuçta her yağmur yağdığında birinci kordon, ikinci kordon arabaların yüzdüğü yer haline geliyor. Bu tabii ki belediyenin kolayca çözebileceği bir problemdir manasına söylemiyor. Ama ya şimdi problem bu ölçekte sen oraya böyle sünger bilmem şeylerle falan sonra bunu hani daha acıklısı İzmir'in derdinin ne olduğunun 5 yıl belediye başkanı olduğun halde farkına varmadığını gösterecek kadar bir de böyle sistem edip ben bunları yaptım. Ertuğrul Özkök de kibarlık etmiş. Niye anlatamadın diye. Ve anlatılacak şey mi onlar yani? Anlatsa millet güler zaten.
Evet, biz yeniden şey bize geçelim. Şimdi
Hep şey değil. Sonuçta dünya tamamen alt üst olmuş bir dünya. Bu alt üst olmuş olan dünyada her şeye bağlantısı kopmuş. Bu bağlantıları yeniden kurmak için yaratıcı çabalar gerekiyor. Ve biz böyle işte Dilek İmamoğlu Emine İmamoğlu'na şöyle bir çağrıda bulunacak. Şuradan şöyle bir filan gibi hayaller kuruyoruz veya Erdoğan işte malum tipler diyecek, aşağılayacak da işte buradan kendisini olduğunu bilmem bir basamak üstüne gösterecek filan böyle dandik dundik adamlar dandik dundik işler yapıyorlar.
İyi ama
Sonra
Türkiye uzun süredir bu bir arada olma hallerini görmedi. O yüzden ufacık bir hareketi benim gibi önemseyip ya bu da bir şey var güzel falan diye bakıyor herhalde. Çünkü yan yana gelmedi liderler hiçbir zaman eşleriyle beraber.
tamam şimdi burada aslında sen kendin güzelce söyledin yani. Bizim toplum olarak karşı karşıya geldiğimizde birbirimize temas ettiğimizde bir sıkıntımız yok. 16 milyonluk İstanbul'da trilyonlarca kontak oluyor her gün ve yani bir arıza çıkmıyor yani. O kadar çok işte sığınmacı karşıtlığı üzerinden kampanyalar yapıp sığınmacılara karşı da bir şey çıkmıyor. Yani kamuoyunda gerçek toplumda herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok derken kastım. Tabii ki farklı şeyler var. Farklılaşmalar var. Birbirimizden farklı düşünüyoruz. Farklı taleplerimiz var. Farklı önceliklerimiz var falan. Ama bunların kontaklarından bir elektriklenme çıkmıyor. Şimdi buna karşılık bu toplumla hiç alakası olmayan bir hikaye üst katlarda yazılıyor. Bizim sıkıntımız bu hikayenin yazılabiliyor olmasına imkan veren mimari. Ben derdim bununla ibaret. Yani biz bu mimarinin içinde konuşup duruyoruz. Bu mimari hakkında konuşup duruyoruz. Halbuki nasıl oluyor da bu altyapının üstüne böyle saçma bir çatı çıktı ve bu çatıdan nasıl kurtuluruzu konuşmamız gerekiyor. Benim derdim burada ya. Yoksa şimdi bugün Dilek İmamoğlu böyle yapacak. Hadi Emine Erdoğan da ona diyelim şöyle bir cevap verdi. Bugün çözdük bu problemi. Yarın bu mimari yeniden aynı arızayı çıkarma potansiyelini içine taşıyor. Çünkü kamuoyuyla alakası yok. Bizim yeniden kamuoyunu oyuna ortak edecek türden bir siyaset mimarisine ihtiyacımız var. Bunun üzerine kafa
Mesela biraz
yormadığımız.
önce İsrail'e gönderilen malların sınırlanması, ihracatın sınırlanması konusunda adım attı hükümet. İşte 6 ay sonra bu belki de toplumun taleplerinin dikkate alınması. Yani toplumun bu konuda ilk defa oyuna dahil olmuş olması şeklinde de anlaşılabilir.
Tabii canım arada böyle sonuçta çok büyük dalga halinde geldiği zaman kaçınılmaz olarak ağzımıza bir parmak bal çalınıyor. Yani o oyunu sürdürmek için gerekli olan meşruiyeti sürdürmek için ağzımıza yeri geldiğinde işte böyle seçim yaparak falan bir parmak bal çalınıyor. Ama yani esas itibariyle bizim bundan daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum ve daha fazlasını talep etmemiz gerekiyor. Bunu da hani siyasetten talep etmek değil. Kendi içimizde ya bak bu şekilde çatılmış bir yapının altında biz emniyette değiliz yani. Bir şeylerin kökten değişmesi gerekiyor. Tam tersine değişti Türkiye'de. Yani devleti milletten iyice uzaklaştıracak şekilde aşırı merkezileştirildi bir de mimari.
İşte ben de tam da burada devlet algısının nasıl değiştiğini ya da değişiyor olduğunu bir sorayım istiyorum sana. Mehmet Uçum'un açıklaması ve burada polisin işte bir Filistin davası için gösteri yapan ticaret durdurusun diyenlere yönelik uyguladığı çok şiddetli karşı saldırı. Orada diyor ki işte provoke ettiler, o yüzden ben şiddet kullandım diye söylüyor polis. Polisin tabii provoke olma gibi bir lüksü yok. Eğer provoke oluyorsa polis olmayacak, o da ayrı bir şey. Ama bu ikisi, bir de vali dedi ki bunlar dedi herhalde dış güçlerin aleti haline gelmiş insanlar, çıkıp burada eylem yapıyorlar diye bir siyasi parti mensubunun söyleyeceği bir lafı vali olarak söylemiş oldu. Bu ve bir de esas Mehmet Uçum'un devlet arşivine not eder, arşivine koyar deyip Van meselesinden siyasileri eleştirmesi, sonra o siyasiler buna itiraz etmesinden sonra geri adım atmaları, Mehmet Uçum'un yine çıkıp ben doğruyu söyledim, bundan geri adım atmıyorum, devlet evet arşiv yapar, toplum hafızasını yazar gibi bir değerlendirme yaptı. Şimdi Türkiye toplum bir göç, iç göçünü büyük oranda tamamladı diyebiliriz. Bir şehirlere geldi, taşındı. Kırdaki devlet algısı ile şehirdeki devlet algısının farklı olması beklenir. Türkiye'de devlete yönelik bu algı, kutsal devlet algısı herhangi bir değişime uğruyor mu? Ya da uğramıyor mu, uğraması gerekir mi diye bir sorayım burada Mehmet Uçum'un tartışması üzerinde.
Ya şimdi benim kendi hesabıma bu işte genç yaşta aset tipi üretim tarzı vesaire filanları okudum. İşte üstüne bu Kemal Tahir'in Devlet Anası'nı falan okudum tarihlerde, dönemlerde. Küçük aklımla kendimce geliştirdiğim şöyle bir şey vardı. Yani Avrupa'da temel sömürü, iktisadi sömürü unsuru toprak. Fakat bu coğrafyada toprak çok uzun süre öncesinden itibaren işlenmeye başlamış olduğundan ve başka yani artık iklimin değişmiş olmasından dünyada yani Roma dönemindeki iklim kaymasının akabinde bu coğrafyanın toprak verimliliği Avrupa'nın toprak verimliliğine kıyasla düşük. Yani bir hektardan alabileceğim buğday miktarı Avrupa'da, Anadolu'dakine kıyasla çok daha yüksek. Avrupa dediğim de zaten çok yakın bir geçmişe kadar ormanların aleyhine tarım alanlarını genişleterek su artışını absorbe edilmiş olan bir coğrafya yani ağırlıklı olarak daha yani ormanların aleyhine tarım alanlarını genişlettiği zaman o topraklar başlangıç itibariyle çok verimliler yani. Şimdi Avrupa'nın yani bu bugün hani hem ulus devletin müellifi olan hem de bugünkü işte daha teknik devlet, hizmetkar devlet konseptinin yeşerdiği yer olarak Avrupa'nın şartları bunlar iken bu coğrafyanın şartları burada tarım üzerinden, toprak üzerinden sömürünün bir limiti var. O kadar rantablı değil. Burada asıl sermaye birikimini sağlayan şey ticaret. Ticareti, tüccarı serfi sömürdüğün gibi sömüremezsin. Yani onun bir limiti var. Adam yapmaz ticaret yani. Ya da başka bir yol bulur. Başka bir güzergah bulur falan. Dolayısıyla bu iki ayrı iktisadi zemin üzerindeki devlet mimarisinin de birbirinden farklı olması son derece normal. Bir düşünce deneyi yani teklif edeyim. Şimdi Avrupa'da böyle irili ufaklı yığınla aristokrat var ve küçük toprakları sömürüsü üzerinden kendilerine büyük servetler biriktirebiliyorlar. Eğer sanayiyi onlar geliştirmiş olsalardı, yani aristokratlar bir tarihte ya tamam dünya değişiyor. Şimdi bu değişen dünyaya uyum sağlamak için benim artık sanayici olmam gerekiyor, fabrika kurmam gerekiyor ki akıllı sergileyebilselerdi. Burjuvazinin ortaya çıkmasına imkan vermeselerdi. Yani zanaat sahibinin teşebbüs üzerinden işçi emeğini sömürerek servet biriktirmesine mani olabilselerdi. Bu hikayeye burjuvazi giremeseydi tablo ne olurdu? Yani aynı sanayileşme seviyesine ulaşılsaydı ama bu sanayileşme seviyesinde burjuvazi bir rol almasaydı da aristokratlar serfin işçiliğinin, çiftçiliğinin sömürüsünden işçinin sömürüsüne geçmiş olsalardı kapitalizmeden tantana tıpatıp Sovyetik bir karaktere bürünürdü. Devlet yine aşırı güçlü ve yani aristokratlar öyleydiler. Bunu söylemeye çalışıyorum. Aşırı güçlüydüler. Serfin bir gücü yoktu. Burjuvazi bir zemin kazandığı zaman devleti geriletmek zorundaydı ve bu süreçte de o kutsal devlet daha doğrusu kutsal değil de despotik devlet geriletilmesi sürecinde elde edilmiş olan bir takım şeyler var, deneyimler var. Yaşanmış bir şeyler var yani. Bunun sonunda da gelinen nokta kardeşim devlet işte bizim vergimizle bize hizmet eden kurumdur. filan geyiklerine ulaşılmış. Devlet çok çok aşırı güçlü olduğu için ona karşı olan hareket zaman içinde aynı şiddetle müdahale etmiş geriletebilmek için onu. Ve orada oluşmuş bambaşka bir tırnak içinde demokratikleşme kavramı var yani. Ki senin toplumunda, senin coğrafyada tablo böyle değil ki, senin coğrafyanda işte şaha gidelim diyor şair. Yani bu sultandan memnun değiliz, şaha gidelim. Yani böyle aşırı güçlü, her yere gücü yeten bir aristokrat yok. Aristokrat sınıfı yok. Devlet de o kadar şiddet uygulama kabiliyetine sahip değil. Zaten de çok büyük coğrafyalara yayılması gerekiyor ki ticaretin güvenliğini sağlasın, güvenliğini sağlamak üzerinden bir rant elde etsin. Yani küçük küçük oldukları zaman tüccar kime şey ödeyecek yani? Haraç ödeyecek. Büyük imparatorluk olacak ki bir ucundan girip öteki ucuna kadar güvenliğinin karşılığı olarak bir özneye bir şeyler ödeyecek yani, değil mi?
Evet.
Coğrafya bu kadar büyük olunca da o coğrafyayı kontrol etmek, o coğrafyada az ya da çok rıza etmen gerekiyor yani. Böyle sadece güç kullanarak kontrol edemezsin.
Ya da
Dolayısıyla bu,
gücü yerellerle paylaşman gerekiyor.
yani yereller de yok aslında ortada yani. Yine bütün şey çok merkezi, özellikle Osmanlı'da böyle. Ama dikkat edin, burada böyle yerel aristokrasi hiç palazlanamıyor yani. Dolayısıyla burada devlet o ticaretin akışını güvence altına alacak, eşkıyanın baş göstermesine karşı koyabilecek baba bir devlet, ana bir devlet yani. Tamam, yani buranın devlet uları çok akıllı olduklarından, çok insani olduklarından, çok Müslüman olduklarından, çok Hristiyan olduklarından, böyle ondan değil yani. Elindeki imkanlarla yapabileceği bu olduğu için. Dolayısıyla şimdi burada bu devleti geriletmek fikri Avrupa'daki gibi bir mana taşımıyor. Burada devlet olmadı mı
İş
hırgür var. Eşkıya gelecek, yağmalayacak yani. Böyle düşünmüştüm yani, çok küçük yaşta, çocuk yaşlarında böyle düşünmüştüm ve hala bu kanaatteyim. Yani bu iki devlet algısı arasındaki fark buradan kaynaklanıyor. Ve ondan sonra da yani işte bize cumhuriyeti kuranlar da bize nasıl diyeyim, iyilik yapan bir devlet. O olmasa bizim olmayacağımız bir devlet anlatayı gelmişler. Herkes bu yüzden Türkiye'de devletçi yani. Benim de bir itirazım yok yani. Bir devlete ihtiyacımız var. Gençken vardı, şimdi yok. Bir devlete ihtiyacımız var ama bu devletin bize bir şeyleri dayatmasına, kendi kafasına göre, kendi keyfine, kendi ideolojisine göre, kendi konjonktür algısına göre bir şeyler dayatmasına itirazım var. Bu anlamda milletin aşırı zayıf kaldığını, bırakıldığını düşünüyorum. Temel pozisyonum bu. Ama işte kimisi, vay devlet zayıflarsa Kürtler şunu yapacaklar, bölünecek. Ötekisi, vay devlet zayıflarsa aile şöyle olacak. Bir ikisi, vay devlet zayıflarsa din elden gidecek. Ötekisi, vay devlet zayıflarsa din her yere hakim olacak gibi bir şeyle, yani topluma güvenmeyip, güvenmediğin zaman o topluma yukarıdan bir şeyleri dayatma gücüne, ya o gücü ben ele geçirirsem diye sahip çıkman gerekiyor. Genel tablo bu. Ve
Şimdi
bu,
eskiden sendikalar vardı. Bunlar işte kendi gruplarının sözcüsü devlete karşı ya da işte otoriteye karşı hak mücadelesi veriyor, siyasi mücadele de veriyordu. Ama bizde sendikalar kısa süre ancak özel sektörde varlık gösterebildi. Sonra devlette hep varlık gösterdi. Dolayısıyla devlette çalışıp devletten para alarak devlete karşı bir mücadele edip onun gücünü geriletebilecek bir sendika da kalmadı. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri de yok. Bu çerçevede baktığımızda şimdi buna siyasi partiler de eklendi. Eskiden siyasi partiler iyi kötü halkın elinde devleti geriletebilecek ya da devletten pay alabilecek bir araç idi. Şimdi bu özelliğini de büyük oranda partiler kaybetti. Yani toplumun devlete karşı elinde fazla bir mekanizma kalmamış gibi gözüküyor.
yani toplumun çok da mekanizması kalması gerekmiyor mu? Toplum mekanizmaları işte
Bir Fenerbahçe kaldı. Onu sayarsak.
toplum mekanizmalarını icat eder işte. Gerekiyorsa Fenerbahçe'yi, Koçbaşı'yı kullanır. Gerekiyorsa yani, bak burada temel olarak nasıl diyeyim, işte burada ideolojik bir şeyler giriyor devreye. İdeolojik olarak kendi kendimize yarattığımız bir cam tavan var yani. Devlet, dediğim gibi, devlet olmazsa, devlet zayıflarsa başımıza neler gelecek olduğu hakkında herkesin böyle çok paranoyak tahminleri var. Bunlar kaşınıp duruyor. İşte Mehmet Uçum'un yaptığı bunun en ucuzlarından bir tanesi. Yani şu İsrail meselesi, İsrail'e ticaret meselesinde olan şey ne? Orada birileri gösteri yapıyor. Bu ticareti müdafaa etme kabiliyeti olmayan hıyar ağaları bize diyor ki zımnen bunu yapanlar aslında devleti zayıflatmak için yapıyorlar. Şunların kuklasılar.
Evet.
Yani bizim öyle bir devletimiz var ki dört bir yanında, etrafında ve içinde düşmanları var. Onu korumamız gerekiyor yani. Şimdi bu Müslümanın da böyle, sosyalistin de böyle, dinlisin de böyle, dinsizin de böyle, sekülerin de öyle, dindarın da böyle. Herkes de öyle yani. Herkes için devletin orada bir şekilde müdafaası gerekiyor. Yani kusur işler ama yani onun hakkından sonrasına geliriz ama o orada dursun bir. O zaman bu bilinçaltı böyle olduğu zaman da ona bak işte aslında şurada Celal ile Cemal oturmuşlar bunları konuşuyorlar ya. Asıl onların derdi devleti şunun adına devleti şöyle zayıflatmak diye hikaye anlatmak mümkün hale geliyor. Oradan sonra herkes her şeye inanabiliyor. Çünkü yani dört bir yanından bize taarruz eden bir devlet var zaten. Devletin ekstra bir düşmana ihtiyacı yok ki kendisinden başka. Dolayısıyla ortada dolanan olan bak Fenerbahçe Galatasaray maçında tablo böyle. Yani orada bir şeyleri yıkmaya çalışan birileri var. Onlar Fenerbahçe'yi ele geçirmeyi istemişler, becerememişler, Galatasaray'ı ele geçirmişler ve asıl niyet Galatasaray Fenerbahçe değil yani. Asıl niyet devleti ele geçirmek, devlete zarar vermek veya devleti zayıflatmak. Hep böyle bir şey var. Orada da hep devleti zayıflatmaya çalışan asıl niyeti bu olan kötü niyetli birilerinin ajanı olan ya da işte bilinçsiz farkında olmadan öyle olan bir şeyler var falan. Bahçeli'nin tabiriyle ta Çimpe Kalesi'ni fethettiğimizden beri bize diş bileyip uzun vadeli binlerce yıllık plan yapan düşman özneler var falan. İşte bunlar çok kolay pazar buluyor yani memlekette. Dediğim gibi yani herkes böyle olduğunda. Halbuki biz ya kardeşim bir dakika salaklaşmayın. Biz varken bu devlete bir şey olmaz duygusuna sahip olsak buraya geçebilsek yani bu eşiği atlayabilsek o
Burada
zaman
şehirleşme bunda bir rol oynamıyor mu? Yani artık şehirleşen bir topluma doğru gidiyoruz. Köyde yaşarken ki devlete bakışımız ile şehirde yaşarken ki devlete bakışımız arasında fark var. Şehirdeki en azından hizmet bekliyor. Kendisiyle ilgili olarak bir takım şeyleri daha fazla hizmet bekliyor köydekine göre. Çünkü günlük hayatını ona göre sürdürmesi lazım. Bu devlete olan bakışı, algıyı, değerlendirmeyi biraz farklılaştırması gerekir diye düşünüyorum.
teorik olarak haklısın. Pratikte bana pek öyle görünmüyor. Benim pratikte gördüğüm köylü devletle ilişkisinde daha realist. Yani devletin soygucu olduğunu daha farkında yani. Şehirde tablo şöyle çalışıyor. Mektepler o devlet algısını çok besleyecek endoktrinasyonu yapıyor. Ve şehirdeki daha karmaşık ilişkiler ağı da o devletin böyle çok sofistike taarruzlara maruz kalıyor oldu. Yani hatırla yani sonuçta biz 1970'lerde birbirimizi gırtlaklarken, kurşunlarken sokaklarda asıl kavga neydi? Yani devleti Ruslar alacak, Amerikalılar alacak. Yani Amerikalılara karşı devleti müdafaa ediyor birileri, Sovyetlere karşı devleti müdafaa ediyordu birileri ve biz bu hikayenin içinde birbirimizi öldürüyorduk. Yani hiç kimse Amerikan düşmanlarının hiçbirisi Amerikalı öldürmüyordu. Sovyet düşmanlarının hiçbirisi Rus öldürmüyordu yani. Ya şimdi bu absürt hikayeyi sürdürebilmek için şehirli olmak gerekiyor. Yani köylüye bunu anlatamazsın gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Pratikte iş senin dediğin gibi yürümüyor gibi görünüyor. Yani şehirli o mektepliye bunu mektepliyi bu şekilde tuzağa düşürebiliyorsun. Ve bütün bunlar
Yani
aslında
şimdi devlet konusunda köylü daha bilgece davranıyor ama mektep okumuşlar daha cahilce davranıyor gibi bir sonuç çıktı
daha
şimdi.
evet yani daha endoktrine edilmişler çünkü. Yani çok sofistike değil miydi argümanlarımız canım? Yani birbirimiz karşımızdaki bizim aklımızı vuruyor idik. Ben girmiyordum bu işlere de ama yani sonuçta bizim akranlarımız akranlarını vuruyor idiler. Yani köylünün çok da kafasının basmayacağı bir takım teorik çıkarımlar gerekmiyor mu? Yani bunu, insanın bunu yapabilmesini sağlamak için.
Evet.
Ve herkesin de çok sofistike şeyleri yok muydu? Yani ne ciltlerle kitap yazıldı yani. Hepsi bomboş şeylerdi ama bugün de tablo böyle gibi görünüyor bana. Yani birbirimizi gırtlaklıyoruz, birbirimize düşman oluyoruz. Aslında hani sokakta birbirimize değdiğimiz zaman bir sıkıntı yok ama bir heyula yaratılıyor yani. Bak işte eğer o AKP'ye oy verenler var ya işte onlar aslında onların dertleri falan diye öteki tarafta da işte onlara da bak bu CHP'ye oy verenler var ya aslında onların dertleri diye böyle çok nasıl diyeyim naif bir insan bu oyunların hiçbirisine gelmez. Kafası basmaz yani. Vokabüleri yetmez yani buna. Bu vokabülere tam olabilecek kadar endoktrine edilmiş olmak ancak şehirde mümkün diye düşünüyorum. Ve pratikte de kavga şehirde dönüyor gibi görünüyor. Yani Mehmet Uçum gibi bir adam köyde aç kalır. Şehirde şimdi bu normal bir ülkede, normal bir Türkiye'de.
Gene karnını doyururlar da kendi başına bir işi yapamaz. Aç
Evet.
kalır.
Ha, köylü veya köy güzellemesi yapmak derdinde değilim. Hani aradaki farkın senin düşündüğün gibi çalışmıyor olduğunu zannettiğimi açıklamak için bu kavramları kullanıyorum. Şimdi Mehmet Uçum gibi bir adam normal bir Türkiye'de ne iş yapar? Yani orada bir think tank'te işte zırvalar toplu taşımaya binecek kadar işine gidip gelecek kadar bir geliri olur. Veya çok şartları iyi gitmiş ise işte dandik bir üniversitede doktoralı öğretim üyesi olur. Yani Mehmet Uçum gibi adamlar dünyanın her yerinde vardırlar yani. Böyle hiç, burada sorunumuz bizim Mehmet Uçum'un varlığı değil ki. Bu dandik adamlardan böyle uyduruk kavramlara çok kıymet vehmedecek kadar zihni zehirlenmiş varlıkların başkasına zihni zehirlenmiş bak sizi kaydediyoruz diyecek bakanlara gelmiş olması. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Yani benim Mehmet Uçum'la ne gibi bir problem olabilir? Yani onun gibi binlerce manyak gördüm ben yani hayatımda. Hiçbir zaman bana bir zarar veremedi. Herhangi bir şeye zarar veremedi. Ama yani şimdi bu adamı buna benzer adamları tutup getirip böyle külliyede işte yani o Briyantinlileri şunları bunları ya da yani işte bakan yapıp falan böyle işi zıvanlar çıkartınca tabii adam ben onun yerine olsam yani hayatım boyunca itilip kakılmışım. Şimdi külliyede ben oturuyorum. Kendimi devlet zannederim. Oradan celale parmak sallarım. Buradan dili paka parmak sallarım. Herkese parmak sallarım ve of ne biçimde tatmin olurum yani. Ben olsam ben de onu yaptım yaparım. 3 kuruşluk aklıyla adam oraya gelmiş. Ne yapsın yani? Ne istiyor? Ne istemiyor? Ama buradan devletin geldiği hal, devlet hep böyleydi ayrıca. Bu kadar kartondu. Ama İyi kötü bir yerlerde bir takım sigortalar vardı ve içinde hep Mehmet Uçumlar barındırsa da onların böyle ortaya üfürmelerine mani olunuyordu ya da ne bileyim bir şey oluyormuştur yani. Yoksa biliyoruz yani bu memleketin profesörleri de böyleydi. İşte efendime söyleyeyim yüksek bürokratları da böyleydi. Dandik dundik bir yığın adam DPT'de bilmem nerelere geldi. Orada bir işte devlet istatistikleri bilmem nerelere geldi. Tanıdık yani bu insanları biz.
Evet. Şimdi devleti kurmuş olan CHP uzun süre devleti yönetemez o durumda olunca ister istemez gidip milletin yanına geçip Millet Partisi olmayı herhalde şey oldu, heves etti ya da mecbur kaldı. Şimdi o devleti yönetenlere, devletim diyenlere itiraz ederek millet de yan yana duruyor gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Tam tersi AK Parti milletin içerisindeydi. O gitti, devletin partisi oldu.
Devletin böyle devşirme kabiliyeti ta Osmanlı'dan bu yana çok yüksek yani. Sonuçta devlet dediğin tantana bu toprakların gelenekleri itibariyle işte o devlet tapıncının da yardımıyla devlet dediği devleti zayıflatmak, geriletmek için yola çıkmış olup bu yolda bir mesafe kat etmiş olanları da bir süre sonra devşiriyor. Ya yani hep öyle oldu yani Süleyman Demirel'in yola çıktığı devlet algısı ile sonunda işte geldiği nokta 28 Şubat'ta vesaire geldiği nokta Cumhurbaşkanı iken geldiği nokta arasındaki fark bu yani. Ben Süleyman Demirel'e o 28 Şubat döneminde briefing verip duruyorum. 1 2 3 sonunda dedi, ya kardeşim buradan bakınca Türkiye sizin gördüğünüz gibi görünmüyor dedi. Oraya çıkana kadar bizi dinliyordu. Türkiye bizim anlattığımız gibi görünüyordu Süleyman Demirel'e. Oraya çıkınca birdenbire olay farklılaştı. Sonuçta devlet devşirir. Devletle millet arasındaki bu İtişmede devam ediyor. Edecek de zaten oyun, yani bunun nihai çözümünü bulup da onu uygulamak falan gibi bir şey de olmaz. Bu tarih böyle bir şey. Yani itişe kakışa itişe kakışa bir yere oturuyor olay. Bu anlamda Türkiye'de devlet hem bir açıdan bakıldığında daha koflaştı, daha biçimsizleşti Erdoğan elinde. Hem biçimsizleşti hem de kurumsuzlaştı.
Evet.
Ama öteki tarafından da daha pervasız ve böyle çıplak güç gösterisi. Biz bunları görmüyorduk yani. Bu kadarını görmüyorduk, değil
Hani
mi yani?
sadece güvenlikçi tarafı öne çıktı, diğer tarafları sanki yok oldu. Yani o sosyal devlet anlayışı ya da işte yatırımcı ekonomide girişimci devlet anlayışı, kurucu şey, onlar büyük oranda kayboldu. Ya da yeninin peşinden gitme. Millet eğer onu beceremiyorsa kendisi kaynak aktarıp önce olma gibi vasıfları bütünüyle geride kalmış gibi gözüküyor.
Evet, güzel söyledin. Sadece güvenlikçi bir devlet kaldı geriye. Mehmet Uç'un gibi de işte bildikleri 3-5 kuruşluk şeyi de bu güvenlikçilik üzerine yatırıp böyle fırıp duruyorlar. Türkiye Cumhuriyeti öyle herkesin düşman olduğu bir cumhuriyet yani çok da önemsenen bir yer de değil artık. Bir zaman çok önemseniyordu da böyle şimdi çok önemsenen bir yer de değil. İlaveten de yani herkes herkese düşmandır. Sen şimdi buradan gideceksin Yunan adalarını fetih, oradan Suriye topraklarında fetih filan hayalleri kuracaksın. Sonra başkaları kurduğu zaman o bize filan falan. Dünya böyle. Bu dünyayı şu çağda hala fetih hayali kuruyor olan ve işte ya da başkalarını öyle görüyor olan takım bu dalaların.
Aa, bizim sen fetih dedin de bizim bu bayramda işte adalara fethetmeye gitti biz Türkler. Vize parasını ödediler. Vatandaşımız orada tatil yapıyor. Onlara iyi tatiller diliyoruz.
Herkese iyi tatiller diliyorum.
Peki bitirelim mi? Birkaç bir şey daha söyleyeceğiz. Sevgili dostlar, bayramınızı kutluyoruz. Bayramın birinci günü mühim şeyler yapalım dedik ama biraz da bayramı uyarak yaptık, öyle diyelim. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Kutluyoruz. İyi günler diliyor. Burada bitiriyoruz programı. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.